أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Müsned-i Şihab 639. hadis La yerhamullahu men la yerhamun nas İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Allah Celle Celaluhu bizim kendisinin istediği gibi yaşamamız için var etmiştir. Tevvaptır, bizim tevbe etmemizi ister ki o da tevbelerimizi kabul etsin. Rahman ve Rahim'dir ki bizim de rahmet ve merhamet sahibi olmamızı ister. Böylece o da bize merhamet etsin. Razzaktır ki bize rızık verendir, biz de başkalarına bu Allah'ın verdiği rızıktan pay ayırmamızı ister. Özetle Allahu Teala kendisi bizi nasıl istiyorsa öyle olmak zorundayız. Bunlardan biri de Rahman ve Rahim olan Allah'ın bizim de başkalarına merhamet etmemizi istemesi konusudur. La yerhamullah. Allah men la yerhamun nas. Eğer bir insan insanlara merhamet etmiyorsa ona merhamet etmeyecektir. İnsanlara merhameti sanki insanlar kendi kafalarına göre algılamayı çok istemişler, yeniden şekillendirmişler. Mesela nice anne babalar vardır, çocuklarına merhamet abidesi olduğunu bile söylerler, ne ise o abide olmak. Nice işverenler vardır, iş verdikleri insanlara merhametli olduklarını iddia ederler. Nice komşular, arkadaşlar, akrabalar, yönetenler, yönetilenler vardır. Birbirlerine kendilerince merhametli durumdadırlar. Mesela, iki bayan birbirleriyle sanki sarmaş dolaş, şöyle yaşları 45-50 civarında yüksek perdeden konuşup dertleşip gidiyorlardı. Hiç de çekemem diyor biri diğerine. Çocuk nazlanacakmış. Kendi çocuğundan söz ediyordu. Ya da annesine nazını beyan adına ağlayacakmış, gözü çıksın demiyor ama neredeyse gözünden inci mercan dökülecek değil ya dercesine ağlarsa ağlasın diyordu. Dikkatimi çekti. Şöyle kulak kabartmaya gerek kalmadı. Sadece onların ne dediğine dikkat kesilerek dinlemeye devam ettim. Eğer çocuk annesini dinlemiyor ya da kendi bildiğini istiyor ya da kendine göre annesiyle nazlaşmaya çalışıyor da ağlıyorsa kapatıyormuş bir odaya, kilitliyormuş kapıyı üzerine, çocuk orada iştahı kadar, istediği kadar, zevkine göre dört dörtlük ne kadar isterse öylece ağlıyormuş. Sonra yoruluyor, sakinliyor, kapıya geliyor, yalvarmaya başlıyormuş annesine. Aman anne, lütfen anne, ben ettim sen eyleme anne diye. Sonra da anne, işte kendince, kendisine göre maksat hasıl oldu dediği zaman kapıyı açıyormuş. Ne kadar merhametli bir anne gördünüz mü? Çocuk öyle ağladı diye ona merhametsizlik yapmıyor. Yani kendince onu eğitiyor, ona gerekli terbiyeyi vermek için uğraşıyor kendince. Peki, mesela çocuk henüz 18 yaşında daha, küçücük, mini minnacık onun gözünde. Şimdi o çocuğunu sabah namazına kaldırsın, uykusunu bozsun mu? Ama aynı anne, bir başka konuda, hani o çocuğun öğreneceği şeyleri Allah'a sormadan, peygambere danışmadan yaptığı programın gerçekleşmesi anlamına, başında cellat gibi bekliyor ama çocuğunu sevdiği için, İleride ne olur ne olmaz, çocuk onlardan yararlanacak. Tabii çok merhametli bir anne olarak, çok merhametli bir baba olarak hareket ediyor. Öyle ki çocuğu bir numara olacak, başarı da en önde olacak. Yarış atı gibi mi olsun ama bu at birinci gelmeli zaten. Anladık da ve fakat at birinci gelince ona verilen ödül aslında sahibine verilecekti ya, o çocuğunu at gibi görüyor, yarışa sokuyor, sonra onunla ödüllendiğini zannediyor galiba. ama sabah namazı ya da Ramazan orucu veya Kur'an'la beraberliği ya da sünnetle birlikteliği konusunda o kadar çok gereğinin ötesinde merhamet sahibi ki sanki anne babalar çocuklara çok merhametli olunca hiç üzmek istemiyorlar o konuda hem acelelerine daha kendileri bile ondan istedikleri seviyeye gelmediler ki zaten. Böyle bir merhamet anlayışı, toplumda yaygın bir merhamet anlayışı aklıma geldi bu hadisten dolayı. Ama dikkat edin, eğer bu adam, eğer bu kadın, eğer bu anne baba, eğer ki komşunuz, akrabanız, hatta anneniz, babanız durumundaysa, gelin siz ona merhamet edin, onu bu yanlışından alıkoymaya çalışın. Diyordu ki aleyhissalatü vesselam, kim ki zalim ya da mazlumsa kardeşine yardım etmelidir. Dediler ki ya Resulallah mazlum anladık yardım edelim. Zalime nasıl yardım edecektik? Onun da zulmüne engel olursunuz diyordu. Ne dersiniz? Yakınlarınız böyle merhameti ters anlamışlarsa, farklı yorumlamışlarsa onlara siz yardımcı olacak yani ona merhametli olacaksınız değil mi? Allah'ın istediği merhamet, peygamberin ortaya koyduğu merhamet anlayışının dışına çıkanlar, kendilerince acıdıklarını merhamet ettiklerini söyleyenler, bu eğer Allah'ın kurallarına uygun değilse biz onlara merhamet etmemiz gerekecek. Çünkü sonunda onların başına çökecek olan azap ve ikab dayanılmaz boyutta olacaktır. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez sözünden ben bunları hatırladım ilk etapta. Sen neler hatırladın? Yani çocuğunu hani kumların arasına kazdığı bir kuyuya atıp baba, babacığım diye feryat ve figan ederken kulaklarında bu ses çınlarken onu orada ölüme mahkum bırakıp giden merhametsiz babaları mı hatırladınız? Ya da çocuğunu para kuyusuna, elektronik veya teknolojik dünya kuyusuna ya da Allah'tan habersiz, peygamberle ilgisiz bir hayat kuyusuna veya namus, iffet ya da benzeri İslam'ın istediği duyu ve duygulardan uzak bir dünyanın nice kuyularına, envai türlü çeşit kuyulardan herhangi birine atıp giden babalar, hatta atıp orada onun kalması için sahi eden, gayret eden babalar ve anneler ya da komşular, hocalar, hacılar, yakınlar, uzaklar, hep bunlar merhamet etmeyen insanlar durumunda mı ki? Ben o kadarını bilmiyorum. Ama siz daha iyi düşünesiniz diye ben birkaç fasıl geçtiğimi zannediyorum. Söyleyin, eşya konusunda Allah'ın istediği dengenin dışına çıkmak isteyenler ve insanları buna zorlayanlar merhamet etmiyorlar değil mi o insanlara? Yazık değil mi? Yani sabahı akşamı belirsiz, gündüzü gecesi karışmış, ne yaptığını bilmez, birilerinin istediği gibi bir hayatı sürdürmek için kendinden geçmiş insanlara böyle bir hayat programı sunanlar aslında onlara acımıyorlar da ondan değil mi? Düğün mü dedin? O olmazsa olmaz diyenler, olmazsa olmazı Allah'tan peygamberden öğrenmeyip kendi kafalarına göre şekillendirenler, bunu empoze ettikleri insanlara acımıyorlar değil mi aslında? Damat dediğin kendi elbisesini giyer. Arkadaşları şaka yapmış da ona elbisesini kaçırarak nazlanmışlarsa öyle olmaz öyle şey. O elbiseni bul da ondan dolayı diye onu saatlerce gece yarılarına kadar bekletip düğünün o neşesini alt üst edenler acımadıkları için yapıyorlar değil mi herhalde? Evine gelen misafirine bir insanın doyma mantığının ötesinde yemek yemeye mecbur etmesi galiba merhametsizliğinden kaynaklanıyor değil mi ev sahibinin? Ya da senin hayatına bir o, bir de bu gerekli ama bu da olsun, onun yanında bir de şu da olsun diyenler hep bunu karşıdakine merhametsizliğinden dolayı telkin ediyorlar değil mi? Eğer insanlara merhamet etmiyorsa insanlar, Allah da onlara merhamet etmeyecektir. Ben Allah'ın merhamet etmemesinin hem dünya hem de ahiret boyutu olduğunu zannediyorum. Ne dersiniz? Dünyada Allah bir kula merhamet etmezse, o kul kulluğa yönelik hareketlerinde başarısız, ya da derbeder, darmadağın bir hayat sürecektir. Ama Allah bir kula merhamet edince dünyada onun kulluğuna kolaylıklar ihsan edecek, lütuf ve ihsanıyla o daha iyi kul olmaya imkan bulacaktır. Bir de ahirette o zaten hepten sesi soluğu kesen bir gerçektir. Allah ancak cennetini aldığı kullarına merhamet edecektir. Bir başka ifadeyle, ancak cennettekiler için Rahman ve Rahim oluşunun tecellisi vardır. Rahim olarak Allah, cenneti aldığı kullarını cenneti almasıyla tecelli etmiş ve onlara cennetteki mükafatlarla tecelliyatını devam ettirmiş olacaktır. Buna göre, insanların Allah'ın merhametine nail olmaları, hem dünyada cennet yolunda olma kolaylığı, hem de ahirette cennete gitmeleriyle gerçekleşecektir. Tekrar okuyorum. La yerhamullahu men la yerhamun nas. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. 640. La yurakhasu fi şeyin minel kezib illa fi thalat. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yekul. La a'tedduhu keziben. Er-raculu yuslihu beynen nas. Yekulul kavle yuridu bihis salah. Ve'r-raculu yekulul kavle fil harbi. Ve'r-raculu yuhaddithu imra'etehu. Ve'l-mer'atu tuhaddithu zavceha. Üç yer dışında yalan söylemeye izin yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi. Şunlar yalan sayılmaz. İnsanların arasını düzeltmeyi arzu eden ara bulucunun konuşmaları, savaş ortamında konuşan adamın sözleri ve kocanın hanımına, hanımın kocasına gönüllerini hoş etmek için söyledikleri. Sözü söyleyen aleyhissalatü vesselam olmasaydı, alemlere rahmet sallallahu aleyhi ve sellem'den diye İmam Kudai bana bildirmeseydi, ben doğrudan peygamberimizden dinlemedim tabi ama İmam Kudai asıl müsnedinde bu sözü kimin söylediğini, onun kimden duyduğunu, onun kimden, onun da kimden, onun da peygamberden duyduğunu haber veriyor ya, buna dayanarak söylüyorum. Bu sözü böylece sallallahu aleyhi ve selleme dayandırmasalardı, estağfirullah, ama aklıma geleni mi, ağzıma geleni mi sizinle paylaşsam? Bakın, sözün sonunda ne diyordu bu sözün sahibi? Kadın kocasına, erkek de karısına yalan söylemeli. Bu da yalan olmaz üstelik. Yoksa bu sözü söyleyen insanları, yani karı koca birbirini yalana mı teşvik ediyor dersiniz? Aldatmaya, ihanete, kandırmaya mı teşvik ediyor dersiniz? Hayır diyorum. Kesinlikle hayır, binlerce defa hayır. Bu sözü söyleyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle kadın erkek birbirini aldatsınlar derdinde değildir. Onun için gelmemiştir, onun için peygamber olmamıştır. Allah'ın dininin sözcüsü olarak bunu söylemez elbette. Ama işte diyorsanız siz bu sözü peygamberin söylediğine inanmadan tartışıyorsunuz, masaya yatırıyorsunuz, kadavra zannediyorsunuz, herhangi bir insanın sözü gibi değerlendiriyorsunuz da ondan galiba. Olur mu öyle? İyi dinleyin, bunu peygamber diyor olarak dinleyin. Diğer sözlerin sahibi, bir hayatın sahibi, Allah'ın dininin sözcüsü, Allah'ın insanlara elçisi olarak bu sözü söyleyeni değerlendirin, ona göre anlamaya çalışın demek zorundayım. Başa dönüyorum. La yurakhasu fi şeyin minel kezibi illa fi thalat. Üç yer dışında yalan söylemeye izin yoktur. Nasıl oldu? Demek ki İslam dini insanı insan bilen bir dindir ve bunu unutmayan kuralları vardır. Yani insan insansa, onun hayatı boyunca kimi noktalarda yalan söylemesi gerekirse, İslam dini de ona izin veriyorsa, bu İslam'ın insanlık dini olduğunun en büyük işaretidir. Hani küsmek konusunda da öyle diyorduk. Kesinlikle net bir ifadeyle küsmek yok, küsen dinden çıkar dememiştir İslam. Ama insanlığın gereği kendine sahip olamadığında küstün mü, ertesi gün barışamadın mı, üçüncü gün barış artık diyordu. Burada da yalan söyleme konusunda üç izin noktasından söz ediliyor. Yalana ruhsat, üç konuda, üç yerde, üç alanda, üç bölümde yalana ruhsat var İslam dininde. Yani ama demek ki o pozisyonda, o konumda, o durumda yaşarken zamanın ve mekanın kesişim noktasını işte bu özellikleri taşıyan yerde olarak biz hayatımızı sürdürürken o zaman yalan söyleyecekmişiz. Hem de bu yalana İslam izin veriyor diye hani denir ya göğsümüzü gere gere alnımız açık yalan söyleyecekmişiz hem de. Nasıl mesela? Devam ediyoruz söze. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem la a'tedduhu kediben. Şunlar yalan sayılmaz. Ben o üç makamda söylenilenlerin yalan olduğunu saymıyorum. Onlar yalan sayılmaz. 1. Er-racülü yuslihu beynen nas. İnsanların arasını ıslah etmek için uğraşan bir adam ki yekulul kavle yuridu bihi salah. Sözü söylerken salah için söyler, sulh için söyler, ara bulmak için söyler. İki kişinin o arasının açılmasıyla araya giren şeytanı aradan çıkartmak için söyler. Sanki o aradaki konuşmaları insanlara söylenilen bir söz değil, arayı açmaya çalışan şeytanın def olması, yok olması, aradan çıkması ve iki Müslümanın, iki insanın kaynaşması için söylenen bir sözdür. Küsmüş iki kişi birbirine. Derdi ne? Biri canım demiş, diğeri canın çıksın anlamış. Küsmüş iki kişi birbirine, birisi yemek ikram etmeye niyet etmiş, diğeri zulmettiğini zannetmiş. Küsmüş iki kişi birbirine, birisi onun geçeceği yola bir kazık çakmış, belki atını bağlar diye, diğeri onun çaktığı kazığı sökmüş, belki insanlar tökezler diye. Peki bunu siz nasıl anlatacaksınız? Salah niyetiyle, ara bulma niyetiyle, yani insanların salih amellere yönlendirilmeleri niyetiyle siz onlar arasında konuşacak, onun dediğinin öyle olmadığını, ötekinin böyle düşünmediğini onlara anlatacaksınız. Zaten insanların birbirleriyle bozulan aralarını düzeltmek için sizin onların dilinde konuşmanız gerekecek ki bu söylediğiniz sözler diğeri adına sanki yalan gibi gelecektir. Belki siz de. Ama ben de yaşamışımdır. Hayır, o adam bu konuda kesinlikle öyle düşünmüyor. Bak falan zamanda, bak filan mekanda, bak filan insanlarla beraber şöyle yaşadık, şöyle şöyle olaylar geçti aramızda, böyle böyle konular oldu aramızda diye siz ispat için yırtınıyor, dövünüyorsunuz. Öteki adam bütün bunların yalan olmasına, yani sizin sözünüzün yalan anlama gelmesine tahammül edemeyip hayır diye inkar ediyor. Hatta bir dostuma bu anlamda söz söylerken ben aslında doğrusunu söylüyordum ama o diyordu ki doğru benim onunla aramı bulmak için yalan da söylemeye izin var ya şimdi sen yalan söylüyorsun değil mi diyordu. Sanki anlatmamız gereken şeyleri biz numara çekerek yalan söyleyerek anlatmak zorundaymışız gibi geliyor kimilerine. Öyle değil, sulh-ü sükun anlamına, ıslah anlamına, ara bulmak anlamına, insanları ameli salihe davet anlamına söylediğimiz sözler, o adamın anladığı dünyadaki kelimelerle ifade edilince yalan anlamına gelecek, ama biz doğruyu söylüyoruz demek olacaktır. Öyle yapalım. Peki, arasını bulacağınız adamların arası iyiyken yaptıkları isyanlar için siz yeniden kapı aralamak için mi ara buluyordunuz? O zaman siz o insanların Kur'an'la ve sünnetle aralarını bulmak için söyleyin bu ikili anlamlı sözleri. O bir başka konu galiba. İkincisi, وَالرَّجُلُ يَقُولُ الْقَوْلَ فِي الْحَرْبِ. Savaş ortamında söz söyleyen adam da eğer yalan söylemişse bu da ona izin verilen bir alan demek, ruhsatı olan bir yalan demektir. Savaşın hem kızışkın bir sıcak savaş ortamı olması mümkün, hem de bir başka şekliyle insanların düşman karşısında canlarını, mallarını, dinlerini, namus ve iffetlerini, karılarını ve kocalarını ve de çocuklarını korumak ve kurtarmak için söylemeleri ortamı olması mümkündür. Babam İbrahim aleyhisselam, bir yolculuğunda yolu Mısır'a düşmüştü. Yanında annem Hacer validemiz vardı. O bölgenin zalim kralı, o bölgeye gelen ya da orada yaşayan kadınlardan kendince hoşlandığı her birine el koyuyor, dilediği gibi, istediği şekilde hareket ediyordu. Ama şeytan ya, putlar vardı ya insanların hayatında, Allah'ı dinlemezlerse başka varlıklar vardı ya ilah edindikleri, o da bir kural koymuştu kendisine. Eğer kardeşi ise, yani evli değilse, yanında kardeşi olan bir kadınsa almıyordu ona, el uzatmıyordu. Böyle bir kadından haberdar edilince gerçekten Sari annemiz o kadar güzelmiş zaten. Hemen el koymak için haber göndermiş, çağırın onu buraya demişti. Kim bu yanındaki kadın diye İbrahim Aleyhisselam'a sorulunca, o da dinde kardeşlik anlamına gelsin diye kardeşim demişti. Evet, işin aslı böyleydi zaten ve gerçekten çok müthiş bir kural, muazzam bir yapıydı, bir yasaydı onun dediği. Yani karı koca önce birbirlerinin Müslüman kardeş olduklarını bilmeliydi. Şimdi de öyle, en çok ihtiyacımız olan bir konuydu bu. Yani boşanmak istediği kadına artık o onun ilk özel tarafıyla Müslüman kardeşi olmak pozisyonuna düşmüştü. Ona zulmedemezdi, ona karşı gelemezdi, onu ezemezdi. Bunu unutuyor insanlar da, madem ki boşanmışım, boşanıyor benden, elimden gelen her şeyi yapayım diyorlardı. Kadın erkeğe, erkek kadına bunu rahatlıkla iddia ediyorlardı ya, sanki İbrahim Aleyhisselam Allah'ın onu imtihan ettiği bu ortamda, hayır bu benim kardeşim, yani evvel emirde Müslüman kardeşim gerçeğini söylüyordu. Ama öteki adam bunu tabi farklı anladı. Hatta yine de her şeye rağmen dayanamayıp elini uzatırken eli donup kalmış. Niye uğradığını, neye uğrayacağını, ne yapacağını şaşırmıştı. Dua istemişti Sari annemizden. O eski haline gelince, yeniden şirretliğine teşebbüs edince yine onun eli kurusun, kuruyvermişti de zaten. Ne yapacağını şaşırmış, bana bir kadın değil şeytan getirmişsiniz diye feryat ederek, hatta ne olur ne olmaz bu bana bir kötülük yaparsa diye belki de kanaatim odur. Ona Hacer annemizi hediye etmişti bir cariye olarak, sonra onu Sari annemiz İbrahim Aleyhisselam'a, yani kocasına hediye etmiş, o da onunla evlenmiş ve İsmail Aleyhisselam doğmuştu. Ne dersiniz? Savaşta yalanlar. Mesela Hendek Savaşı'nda da benzer bir yalanı duydunuz, okudunuz mu? Yeni Müslüman olan, hiç kimsenin onun Müslüman olduğunu bilmediği pozisyonda olan bir sahabi dedi ki, ya Resulallah, ben bu konuda bir hile düşünüyorum, izin verirseniz yapayım. İzin verildi Peygamberimiz tarafından sallallahu aleyhi ve sellem. Gitti dedi ki Kureyş'e, siz Yahudilere güveniyorsunuz ama mümkün değil. Onlardan bir rehin isteyin. Değilse sizi yalnız bırakırlar. Gitti Yahudilere dedi ki, siz Kureyş'e güvenmeyin. Onlar sizi burada bu Müslümanlarla baş başa bırakacaklar, sizi perişan edecekler. Onlardan bir rehin isteyin. Onlar bu işi yapınca, ha dediler, gerçekten bu iş böyleymiş ve savuşup gittiler. Allah da bir fırtına gönderdi ki bu iş çabuklaşmış oldu sonunda. El harbu hut'atun veya başka okunuş biçimleriyle hıt'atun veya hat'atun şeklinde aleyhissalatü vesselam'dan bunu bir kere daha duymuş olduk böylece. Üçüncüsü, er-racülü yuhaddisu imra'etehu vel-mer'atu tuhaddisu zevceha. Bir de bir erkek hanımına, bir kadın kocasına, onun gönlünü hoş etmek için, ukalalık yapmamak için, onu memnun etmek için, anladım doğrusunu ama imkansız durumdaydım, sen beni anla böyle diye, ona güzel bir tavır sergilemek için, eğer yalan söylüyorsa, işte bu yalan da onu aldatmak için değil, onu memnun etmek için, bir mazeret beyan etmek içinse, o da yalana izin verilen konulardan biridir. Akşama şunu hazırla demişti erkek karısına. Kadın desin mi? Hem o yemeği hazırlamasın, hem de kölen mi var burada? Getirseydin lokantadan, beraber yerdik hem de, bu ne menemiş, istemedim ve yapmadım demek yerine, Eğer geçinmek istiyorsa kadın, tam yapacaktım. Komşu gele yazdı. Çocuk düşe yazdı. Neredeyse başım dönüyordu. Adım atmaya mahkum olmuştum. Neredeyse oturmak durumunda kalmıştım. Çaresizdim, imkansızdım. Sen anlarsın beni, idare et derken, adam anlamaz mı? İnsanlara merhametli olacaktı ya o da. Demek ki bir mazeret olmuş. O gün becerememiş. O güne kadar yaptığı onca hizmeti, onca hürmetini görmezlikten mi gelecekmiş? Elbette onu anlayacak, elbette onu fark edecekti. Öyle mi diyecek, tamam diyecek, olsun diyecek, canım cananım diyecek, her şeye evet diyecek, yani yalanı kabul edecekti o da. Değilse dedektif gibi işi araştırıp da, hayır, senin kan değerinde bugün hiçbir değişiklik olmamış, senin tansiyon değerinde hiçbir bozukluk olmamış demesinin anlamı yoktu ki. İslam izin veriyorsa ona neydi zaten? Onu aldatmak için, onu aldatmak için söylenmemişti bu yalan. Bir benzerini de erkek yapmasın mı? İstemişti, çarşıdan bir şey gelecekti. Çarşıdan mı? Ama bugün erkekler ve kadınlar zaten çarşı konusunda da, mutfak konusunda da eşdeğerde değiller mi? Ne menem şeymiş, yemek mi? Geçsin mutfağa, dilediğini yapıversin. Niye hanımından ister öyle mi? Tamam, ben o konuyu bilmiyorum. Onu siz bildiğiniz gibi ayarlayın. Ama ben bu model insanlar için örnek vermeyi ancak becerebiliyorum. Çünkü ben anamdan, onun da anasından böyle gördüğüm için bildim. Ya da ben babamdan, onun da babasından böyle duyduğum için böyle biliyor, böyle örnek veriyorum. Yani çarşıdan gelecek bir şey, bir ihtiyaç için, kocasına ısrarla teklifte bulunan bir kadın için, erkek eğer unutmuşsa, ya da çaresizse, ya da hatta parasızsa, elbette bir yalan söyleyecek. Yani yasaklanmış o. Gittiğim kaç dükkanda bulamadım. Herhalde haftaya gelecekmiş. Yani ben para aldıktan sonra gelecekmiş, ben de o zaman alacakmışım değil. Yani daha sonraya ait bir dönem için öyle bir plan, öyle bir program kurduğunu beyan edecek. Kadın da anlayacak ki ha, imkansızlık varmış. Ben onu ölçmeden söylemişim. Ama ben söyleyeyim, o da böyle söyleyince düzeni bozmayayım demeyecek mi zaten? Mesela para konusunda, tamam ortaksınızdır, size lafım yok. Birbirinize karışırsınız ya da müstakil kasalarınız, keseleriniz vardır. Sen kendi aldığını sen harcar, öteki aldığını kendi bilir harcarmış. Ben onları bilmiyorum ama öyle değil de eğer, evin reisi durumunda erkek, aldığı, edindiği, bulduğu, mülkiyetine geçen paranın dönem sonunu yaşıyor ve imkansızlık içindeyse kadının her istediğini almak zorunda değildir zaten ama onun gönlünü almak zorundadır. Tekrar ediyorum, kadın ne isterse onu almasın ama bir şey alsın devamlı, kadının gönlünü alsın, onun gönlünü etsin. Bir başka ifadeyle karısına, ama bak şu kadar param kaldı, üzerime gelme, dahası yok benim, ısrar etme, tekrar etme, söyleyip durma, param yok, ezme beni demesinin ne anlamı var ki? Kadın da ezilip hastanelik olsun. Öylelerini biliyorum, kocasının borcundan veya para konumundan dolayı hastanede yatan kadınlar biliyorum. Erkekler onlara da merhametli davransınlar ve bir söz oyunuyla, bir gönül alma eylemiyle, operasyonuyla İnsanlar birbirleriyle geçimlerini kolaylaştırsınlar. Tekrar ediyorum. La yurakhasu fi şey'in minel kezibi illa fi telâf. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekûl. La a'tedduhu keziben. Er-raculu yuslihu beynen nas. Yekûlul kavle yuridu bihis salâh. Ver-raculu yekûlul kavle fil harp. والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها. Üç yer dışında yalan söylemeye izin yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi. Şunlar yalan sayılmaz. İnsanların arasını düzeltmeyi arzu eden ara bulucunun konuşmaları, savaş ortamında konuşan adamın sözleri ve kocanın hanımına, hanımın kocasına gönüllerini hoş etmek için söyledikleri. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.